Ayrım 8, Manhattan'daki Hayalet, Frederick Forsyth, sayfa 97. 9. Bölüm. Charlie Bloom'un teklifi. Louis'nin barı, 28. cadde ile 5. caddenin kesiştiği köşe. New York, 29 Kasım 1906. Size hiç New York'ta muhabir olmadan dünyadaki en harika meslek olduğundan söz etmiş miydim beyler? Öyle mi? Şey, beni affedin ama bunu yine söyleyeceğim. Her neyse, beni affetmek zorundasınız. Çünkü ben ısmarlıyorum. Barney, bize bira getirir misin? Kusura bakmayın ama bir dahi de olması gereken içgüdü, enerji ve hünere sahip olmalısınız bu meslekte. Demek istediğim, düne bir bakın. Aranızda dün 42. iskelede olan var mı? Orada olmalıydınız. Ne gösteri, ne olaydı. Bu sabah yayınlanan Amerika'nın kapağını gördünüz mü? Harikasın Harry, en azından bir kişi düzgün bir gazeteyi okuyor. Şimdi bunun gerçekten benim işim olmadığını söylemek zorundayım. Gemi muhabirimiz tüm olanları anlatmak için oradaydı. Ama sabah işim yoktu ve ben de gidebileceğimi düşündüm. Hepiniz sabahı yatakta geçirecektiniz. Enerjiden kastım bu. Dışarıda olursanız hayatın şanslı anları sizi yakalar. Ben neredeydim? Evet. Birisi bana Fransız gemisi Loren'in 42 no'lu iskeleye yanaşacağını ve adını hiç duymadım ama opera dünyasında büyük bir ünü olan şu Fransız şarkıcı bayanı getirdiğini söyledi. Madame Christine de Chaunier. Daha önce hiç operaya gitmedim. Ama düşündüm de kimin umrunda? O büyük bir yıldız, görüşme için yanına kimse yaklaşamıyor. O zaman ben de gider bir bakarım. Üstelik geçenlerde bir Fransız'a sorununu çözmek için yardım etmeye çalışırken büyük bir atlatma haber yakaladığım halde salaklığıyla 4 yıldızı hak eden editörüm yüzünden bunu kaçırdım. Size bundan söz etmiş miydim? EM Kulesi'ndeki tuhaf rastlantıdan. Hey dinleyin, bu daha da tuhaf. Hiç yalan söyler miyim? Müslüman bir müftü yalan söyler mi? Saat 9'dan sonra iskeleye gittim. Loren yaklaşıyordu ama daha epeyce zaman vardı. Bu demir atmalar hep sonsuza kadar sürer. Ben de kimliğimi polislere gösterip basına ayrılan bölüme gittim. Bunun büyük bir karşılama töreni olacağı belliydi. Başkan McClellan, şehrin önde gelenleri, Tammany binası, hepsi. Karşılama töreninin bir süre sonra daha iyi manzarası olan bir binadan olayları izleyen gemi muhabiri tarafından haber yapılacağını biliyorum. İlahiler çaldılar ve şu Fransız hanımefendi iskelede ilerledi. Herkese el sallıyordu ve insanlar buna bayıldı. Sonra konuşmalar yapıldı. Önce başkan, sonra hanımefendi. Sonunda kadın podyumdan indi ve arabasına ilerledi. Sorun çıktı. Kendisi ve arabası arasında büyük bir su birikintisi vardı ve kırmızı halının sonuna gelmişti. Beyler, bunu görmeliydiniz. Sürücü kapıyı başkanın ağzı gibi ardına kadar açmıştı. McClellan ve operanın sahibi Bay Hammerstein, Fransız şarkıcının iki yanında durmuş, ne yapacaklarını bilemiyorlardı. O an tuhaf bir şey oldu. Arkamdan birinin beni ittiğini fark ettim. Ve birisi kolumun üzerinden önümde duran bariyere bir şey bıraktı. Her kimse bir saniye sonra yok olmuştu, onu hiç görmedim. Ama kolumun üzerinde eski bir opera pelerini asılıydı. Küf kokuyordu ve yırtık pırtıktı. Sabahın o saatinde, hatta hiçbir zaman giymeyeceğiniz ya da taşımayacağınız türde bir pelerindi. Sonra çocukken bana verilen bir kitap aklıma geldi. Adı Yılların Ötesinden Kahramanlardı, resimliydi. Ve o kitapta Raleigh adında bir adam vardı. Sanırım ona bu adı Kuzey Carolina'nın başkentinden esinlenerek vermişlerdi. Her neyse, pelerinini çıkartmış ve tam İngiltere kraliçesi Elizabeth'in önündeki su birikintisine sermişti. Ben de eğer Raleigh bunu yaptıysa Bayan Bloom'un küçük oğlu niçin yapmasın diye düşünerek basına ayrılan bölgeden çıktım ve pelerini tam Vicomte Bayan'ın önündeki birikintinin üstüne serdim. Şey, buna bayıldı. Tam üstüne basıp arabasına bindi. Islak pelerini aldım ve açık pencereden bana gülümsediğini gördüm. Hiçbir şeyi tehlikeye atmış olmadım diye düşündüm ve pencereye yaklaştım. Hanımefendi dedim, bu tür insanlarla böyle konuşmanız gerekir. Herkes sizinle özel bir röportaj yapmamın imkansız olduğunu söylüyor. Bu gerçekten doğru mu? Bu oyunda şunlara ihtiyacınız vardır beyler. İç güdü, cazibe. Ah evet, bir de bakışlar. Bir Yahudi için fena değil miyim? Ne demek istiyorsun? Ben karşı konulmazım. Neyse, bu çok güzel bayan yüzünde hafif bir gülümsemeyle bana baktı. Hammerstein'in arkada homurdandığını biliyordum. Kadın bu akşam saat 7'de süitimde diye fısıldadı ve pencere kapandı. İşte buradayız ve ben New York'un ilk özel kişisel röportajını bağlamış durumdayım. Gittin mi? Elbette gittim. Ama durun, dahası var. Belediye başkanı pelerini temizlenmesi için Gracie Mansion'ın işlerini yapan çamaşırhaneye vermemi, faturayı kendisinin ödeyeceğini söyledi. Ben de oldukça mutlu bir halde Amerika'na döndüm. Orada gemi muhabirimiz Bernie Smith'le karşılaştım ve tahmin edin bakalım bana ne dedi. Fransız bayan başkan McClellan'a bu karşılama töreni için teşekkür ederken Bernie tam karşısındaki deponun çatısında bilin bakalım ne görmüş. Tek başına ayakta duran, aşağıya bakan, bir tür intikam meleğine benzeyen bir adam. Bernie'nin sözünü kesip dur bakalım adam çenesine kadar kapalı koyu renk bir pelerin, geniş kenarlı bir şapka giymiş ve yüzünün çoğunu kapatan bir maske takmıştı değil mi dedim. Bernie'nin ağzı açık kaldı ve bunu nasıl bildin diye sordu. O zaman kulelerdeyken halüsinasyon görmediğimi anladım. Bu şehirde kimselere yüzünü göstermeyen bir hayalet yaşıyor ve ben onun kim olduğunu, ne yaptığını ve niye bu Fransız şarkıcıyla bu kadar ilgilendiğini öğrenmek istiyorum. Bir gün bu olayı çözeceğim. Ah, teşekkürler Harry. Şerefinize. Şimdi nerede kalmıştım? Ah evet, Paris Operası'nın divasıyla röportajım. 7'ye 10 kala en iyi takım elbisemle sanki oranın sahibiymişim gibi Waldorf Astoria'dan içeri girdim. Peacock Alley'de resepsiyonun hemen önünde şehrin sosyetik anımları görmek ve görülmek üzere ortalıkta salınıyorlardı. Çok hoştu. Resepsiyondaki görevli otele sanki arkadan satıcıların girişinden girmem gerekirmiş gibi beni tepeden tırnağa süzdü. Evet dedi. Vicomtesse de Chagny'nin suite'i lütfen dedim. Hanımefendi görüşme isteklerini kabul etmiyor dedi üniformalı adam. Ona başka bir pelerinle gelen Bay Charles Bloom'un burada olduğunu söyleyin dedim. 10 saniyelik bir telefon konuşmasından sonra adam el pençe divan durdu ve yukarıya çıkarken bana eşlik etmek için ısrar etti. O sırada lobide kocaman kurdelayla bağlanmış bir paketi yukarı götürecek bir komida vardı. Aynı kata çıkacaktı. Böylece hepimiz 10. kata çıktık. Hiç Waldorf Astoria'ya gittiniz mi beyler? Çok başka bir yer. Kapıyı pek hoş sevimli bir ayağı aksayan başka bir Fransız bayan açtı. Divanın kişisel hizmetçisiydi. Beni içeri davet etti. Paketi aldı ve birlikte salona geçtik. Size söylüyorum, orada beyzbol bile oynanır. Kocaman, yaldızlan tüylü alılardan, goblen ve kalın perdelerden oluşan bir saray gibi. Hizmetçi madam akşam yemeği için hazırlanıyor. Az sonra yanınızda olacak. Lütfen burada bekleyin dedi. Ben de bir sandalyeye oturdum. Odada başıyla selam vererek gülümseyen ve bana bonsoir diyen çocuktan başka kimse yoktu. Ben de gülümsedim ve selam dedim. Adı Meg olan hizmetçi hediye paketinin üzerindeki karta bakarken çocuk da kitabını okuyordu. Sonra kadın bu senin için Pierre dedi. O sırada çocuğun kim olduğunu anladım. Madamın oğluydu. Onu daha önce iskelede rahibin arkasında yürürken görmüştüm. Çocuk paketi aldı, kağıdını yırttı. O zaman Meg açık kapıdan yatak odasına geçti. İçeride iki kadının kahkahalarını ve Fransızca konuştuklarını duydum. Ben de salonu incelemeye başladım. Her yer çiçekle doluydu. Belediye başkanından, Hammerstein'den, opera müdürlüğünden ve hayranlarından gelen buketler. Çocuk kurdelayı ve paket kağıdını çıkarttı ve kutuyu açtı. İçinden bir oyuncak çıktı. Yapacak başka bir işim olmadığı için onu izledim. 13 yaşındaki bir çocuk için tuhaf bir hediyeydi. Bir beyzbol eldivenini anlayabilirdim ama oyuncak bir maymun şaşırtıcıydı doğrusu. Ve oldukça tuhaf bir maymundu. Bir sandalyede oturuyordu, kolları öndeydi. Ellerinde bir çift büyük zil tutuyordu. Son anladım, kurmalı bir oyuncaktı. Ayrıca bir tür müzik kutusuydu. Çünkü çocuk oyuncağı kurduğunda maymun çalmaya başladı. Kolları ileri geri hareket etti. İçinden çıngırtıya benzer bir ses geldi. Tanımakta hiç zorlanmayacağınız bir melodiydi. Yankee Doodle dendi. Çocuk oyuncakla ilgilenmeye, her açıdan bakarak nasıl çalıştığını anlamaya çalıştı. Zembereyi boşalınca yeniden kurdu ve müzik yine başladı. Bir süre sonra kumaşı çıkartarak oyuncağın arkasındaki panele baktı. Sonra yanıma geldi, çok kibar bir şekilde İngilizce konuşarak ''Çakınız var mı?'' diye sordu. ''Elbette var. Bizim oyunda kaleminizin her zaman sivri uçlu olması gerekir.'' Çakımı ödünç verdim. Ama oyuncağı kesmek yerine çakıyı tornavida gibi kullanarak arkadaki dört vidayı çıkarttı. İçindeki mekanizmayı incelemeye başladı. Bu bana oyuncağı kırmak için iyi bir yolmuş gibi geldi. Ama bu çocuk çok akıllıydı ve sadece oyuncağın nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyordu. Ben mi? Ben konserve açacağının bile nasıl çalıştığını anlamakta zorluk çekerim. Çok ilginç dedi bana. İçinde tekerlekler, çubuklar, çıngıraklar, zemberekler ve kadranlar olan mekanizmayı göstererek. Görüyor musunuz? Anahtarın dönüşü saatteki gibi zembereyi sıkıştırıyor ama ondan daha güçlü. Gerçekten mi dedim? Sadece kapağı kapatmasını ve annesi hazırlanana kadar Yankee Doodle'ı çalmasını dileyerek. Bunu yapmaya hiç niyeti yoktu. Boşalan zembereğin gücü dişli çarklarla alttaki döner tablaya ulaşıyor. Tablada üstünde bir sürü küçük düğme bulunan bir disk var. Şey, bu harika dedim. Şimdi niye onu tekrar bir araya getirmiyorsun? Ama devam etti. Dikkatle incelerken aldı kırışmıştı. Bu çocuk araba motorlarından anlıyor olmalıydı. Düğmeli disk döndüğünde her düğme daha önceden kurulmuş bir çubuğa gidiyor. Sonra serbest kalıyor ve ziller çalıyor. Zillerin farklı ses aralıkları var. Böylece müzik yapıyorlar. Daha önce hiç müzik çanı gördünüz mü beyefendi? Evet gördüm. 2-3 adam üzerinde farklı çanlar olan iskelenin ardında bir sırada durur. Bir çan seçer, bir kere çalar ve onu bırakırlar. Eğer sırayı tuttururlarsa müzik yaparlar. Aynı teori burada da geçerli dedi Pierre. Hey bu harika dedim. Şimdi niye onu kapatmıyorsun? Ama hayır, daha fazlasını keşfetmek istiyordu. Birkaç saniye içinde diski çıkartıp eline aldı. $1 büyüklüğünde yüzeyinde küçük düğmeler olan bir diskti. Tersini çevirdi, daha fazla düğme vardı. Görüyor musunuz? Ana diskin iki tarafına kayıtlı olan iki melodi çalıyor olmalı dedi. Ama ben artık o maymundan hiç ses çıkmayacağına emindim. Ama diski yerine taktı, diğer tarafını üste getirdi, her parçayı yerine özenle oturttu ve kapağını kapattı. Sonra oyuncağı yine kurdu, masaya koydu ve geri çekildi. Maymun kollarını sallamaya ve çalmaya başladı. Bu seferki melodiyi bilmiyordum ama bir bilen vardı. Yatak odasından bir çığlık yükseldi ve sanki büyük ve ürkütücü bir hayalet görmüş gibi bakan şarkıcı bayan, aniden üzerinde dantel bir sabahlık, saçları arkasına dökülmüş bir şekilde kapıda göründü. Sakin bir şekilde benim tanımadığım şarkıyı çalmakta olan maymuna baktı. Hızla yürüdü, çocuğu kucakladı ve sanki çocuk kaçırılmak üzereymiş gibi ona sıkıca sarıldı. ''Nedir bu?'' diye fısıldadı, çok korkmuş olduğu açıktı. ''Oyuncak bir maymun hanımefendi'' dedim yardımcı olmaya çalışarak. ''Masquerade, yani maskeli balo'' diye fısıldadı. ''12 yıl önce, o burada olmalı.'' ''Burada benden başka kimse yok hanımefendi, bu oyuncağı da ben getirmedim. Oyuncak hediye paketi yapılmış bir kutuda geldi, Komi getirdi.'' Hizmetçi Meg dediklerimi onaylamak için sertçe başını salladı. ''Nereden geldi?'' diye sordu kadın. Sesi kesilmiş olan maymunu aldım ve inceledim. Hiçbir etiket yoktu. Sonra paket kağıdına baktım. Yine bir iz bulamadım. Ben de karton kutuya baktım ve alt tarafına yapıştırılmış kağıdı gördüm. Üzerinde SC Oyuncakçılık CA yazıyordu. Hafızamı yokladım. Geçen yaz Spring Caddesi'ndeki Lombardi'de çalışan çok hoş bir kızla çıkıyordum. Bir defasında onu tüm günü birlikte geçirmek üzere Coney Adası'na götürmüştüm. Oradaki eğlence parklarından Steep Chase'e gitmiştik. Orada içinde her türden en tuhaf mekanik oyuncakların olduğu bir oyuncakçı olduğunu hatırladım. Yürüyen askerler, davul çalan davulcular, davul sesiyle dans eden dansçılar, saatin makinesi ve zemberekleriyle yapılabilecek her şeyi yapmışlardı. Hanımefendiye SC harflerinin Steeplechase ve CA harflerinin de Coney Adası'nı belirttiğini düşündüğümü söyledim. Sonra Coney Adası'nın neresi olduğunu ve özelliklerini anlatmak zorunda kaldım. Çok düşünceli görünüyordu. Bu yan gösteriler böyle mi diyorsunuz? Bunlar optik illüzyonlar, numaralar, kapak şeklinde kapılar, gizli geçitler ve tek başına çalışıyormuş gibi görünen mekanik şeylerle mi? Başımla onayladım. Coney Adası'ndaki yan gösteriler tamamen bunlar üzerine kurulu hanımefendi dedim. Birden çok heyecanlandı. Monsieur Bloom, oraya gitmeliyim. O oyuncak dükkanını, şu Steeplechase Park'ını görmeliyim dedi. Ona büyük bir sorun olduğunu söyledim. Coney Adası yazlık bir tatil yeridir ve şu anda Aralık ayının başındayız. Orası kapalı, kepenklerini indirdi. Sadece bakım, tamir, temizlik, boyama ve vernikleme yapılıyor. Halka açık değil. Ama ben bunları anlatırken kadın neredeyse ağlayacaktı. Ve ben bir hanımefendinin ağladığını görmekten nefret ederim. Amerika'nın reklam servisinden bir dostumu aradım ve tam çıkmak üzereyken onu yakaladım. Steeplechase Park'ın sahibi kim diye sordum. Görünmeyen ve çok gizli mali ortağıyla birlikte George Tillyu diye bir adamdı. Evet, adam fazlasıyla yaşlıydı ve artık adada yaşamıyordu. Brooklyn'de büyük bir evi vardı ama 9 yıl önceki açılıştan beri hala Steeplechase Park'ının sahibiydi. Acaba şans eseri adamın telefonu var mı diye sordum. Evet, şans eseri vardı. Numarayı aldım ve adamı aradım. Biraz zaman aldı ama sonunda Bay Tillyu'ya ulaştım. Ona her şeyi anlattım. Belediye başkanı McClellan için Madame de Chanyil'in memnun edilmesinin ne kadar önemli olduğunu ima ettim. Şey, bilirsiniz, iyi, eski moda bir ikna yöntemidir. Neyse, arayacağını söyledi. Bekledik. Bir saat geçti, adam aradı. Sanki birisine fikir danışmış gibiydi. Tamamen farklı bir şekilde konuştu. Evet, özel bir parti için kapılarını açacaktı. Oyuncakçı dükkanında bir eleman bulunacak, eğlence şefi de sürekli orada olacaktı. Ertesi sabah olmazdı ama bir sonraki gün uygundu. Evet, bu yarın demek, doğru mu? Böylece dostunuz Coney Adası'na gidecek olan Madame de Chanyi'ye şahsen eşlik edecek. Aslında onun New York'taki özel rehberiyim de denebilir. Ve hayır beyler, gelmenize gerek yok çünkü oraya benim ve onun istediği insanlar dışında kimse alınmayacak. Baksanıza, bir kirli pelerin sayesinde atlatma üstüne atlatma yapıyorum. Size bunun dünyadaki en iyi iş olduğunu söylememiş miydim? Tek sorun var. Otele gitmemin tek nedeni olan özel röportajım. Onu yaptın mı? Hayır, yapmadım. Şarkıcı bayan o kadar endişeliydi ki hemen odasına döndü ve dışarı çıkmayı reddetti. Hizmetçisi McConey Adası'na yapılacak yolculuğu ayarladığım için teşekkürlerini iletti ve primadonna'nın benimle görüşemeyecek kadar yorgun olduğunu söyledi. Oradan ayrılmak zorunda kaldım. Hayal kırıklığına uğradım ama önemli değil. Özel röportajımı yarın yapacağım. Ve evet, bana bir bira daha ısmarlayabilirsiniz.
8. ayrımın sonu. Sayfa 107.